İnsanlar çocuk yapmaya karar verdiğinde evleniyor. Oysa ki yani evlenmeden çocuk yapılabilmesi lazım. Eşcinselliğin bir günah keçisi ilan edilmesi söz konusu. Oysa ki yani benim de mesela Hollanda'da pek çok arkadaşımın partnerleriyle bir süre sonra evlendiğini görüyorsun. Kimileri mesela Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evlenmesine, yani bu kadar çocuk yaşta nasıl bir çocukla evlenir, o bir bebek diye bakanlar var. Avrat pazarı deniliyor Osmanlı'da biliyorsun. Erkekler orada geziyorlar. Dişleri sağlıklı mı, kalçaları geniş mi, babaları kızlarını orada bir nevi satmış oluyorlar. Yani çok fazla bir hayvan ticaretinden farklı değil anlayacağın.
Merhaba arkadaşlar, Her Şeyin Kökenine hoş geldiniz. Pelin Batu ile beraberiz ve bugünkü konumuz evlilik. Evliliğin kökenini konuşacağız. Hoş geldin Pelin.
Hoş bulduk.
Gömleğin ne güzelmiş.
Çok manidar değil mi? Hapishane kaçkanı gibiyim burada. Ben hep gönderme yapıyorum biliyorsun, kılık, kıyafet, aksesuarla. Ya evlilik kavramının bir noktada değişmesi gerektiğine inananlardanım. Sonuçta kaç bin yıllık bir alışkanlık, bir ekonomik anlaşma olarak gördüğüm için, insan doğası ve sosyolojik anlamda da bayağı bir zorlama olduğu için ve kadın üzerinden de bayağı ezici bir mekanizma olarak ilerlediği için pek çok ülkede ve kültürde, çok böyle hani pejoratif şeyler söyleyeceğim bu konu başlığı altında. Genellikle hep böyle kız çocukları gelinlikler giyerler ya da bebeklerine giydirirler, hayaller kurarlar. İşte çocukluktan itibaren evlilik böyle bir kutsanır ve olumlu bir şekilde anlatılır ya.
Belki de bu yüzden bu kadar el üstünde tutulan bir kavram. Sen hiç evlendin mi Pelin? Hı hı. Nasıl bir deneyimdi?
Ya şöyle, ben her zaman evliliğin böyle illa da kötü bir şey olacağına inanmıyorum. İnsanların gerçekten çok iyi anlaştığı bir partner olma duygusu çok güzel. Ama evlilik kurumunun ister istemez iki insanın aynı evde yaşamasıyla birlikte bazı şeyleri de körelttiğine, hatta zorlaştırdığına inanıyorum. Ya benim evliliğimde hala eski eşimle bir çocuğumuz var tabii ki. İyi olma gerekiyor. Çünkü çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde büyütmemiz gerekiyor. Arkadaş olmak gerekiyor. Ama çok kolay başarılamıyor tabii ki bu dengeler diyeyim. Çünkü ister istemez hep böyle karikatürler vardır ya, böyle her şey çok güzel, kelebekler uçuşuyor. Sonra hani bir evde terlikler içinde gezen, zaten birbirine terlik fırlatan insanlar oluyor. Dolayısıyla hani o romantik, kelebekli şekil güzel bir partnerliğe ve paylaşıma gidilirse güzel devam edebilir. Ama hiçbir zaman o hayal edilen şeyle realite bence örtüşmüyor, örtüşemez yani.
Peki sen de çocukluğundan beri böyle hayaller kurar mıydın? Beyaz gelinlik,
asla.
Düğün, evlilik.
Ya ben bir kere düğünlerden hiç haz etmem. Yani bazı arkadaşlarım affedersin, affetsinler, düğünlere davet ediyorlar ama ben kendim bile düğün yapmak istemiyordum. Ya bana göre gezmek dünyadaki en güzel şey. Ya gidip böyle Arjantin'de gezelim, tozalım istiyordum. Ya hem kendi düğünümde bile çok böyle istemeye. Hani çünkü o ritüel hoşuma gitmiyor. Bir de o hani masadan masaya gitme falan çok korkunç geliyor bana. Yani sanki insanlardan altın dileniyorsun gibi bir durum söz konusu. Çok yakışıksız ve antipatik. Onun haricinde bir de ya bakıyorum çoğu insan için o düğün günü işkence gibi. Yani yoruluyorsun, deli gibi para harcıyorsun, herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun, senin ayakların şişiyor. Herkesi bir konsümasyon, bir memnun etme teşebbüsü. Ya bana göre gerçekten yani düğün çok gereksiz bir şey. Evlilik de belki de bizim gibi toplumlarda ister istemez hala patriarkinin baskısı olduğu yerlerde insanlar çocuk yapmaya karar verdiğinde evleniyor. Çünkü hani toplum baskısı, komşu ne der, o ne der, bu ne der derdiyle. Evet. Oysa ki yani evlenmeden çocuk yapılabilmesi lazım
benim
bana.
Benim Fransa'daki arkadaşlarım evlenmeden çocuk sahibi oldular birkaçı. Avrupa'da sanırım başlıyor öyle şeyler.
Avrupa'da başlıyor ama Amerika'da, Türkiye'de de ister istemez muhafazakar toplumlar. Baksana mesela diyelim LGBT meselesi son bir yıldır bütün seçimlerde temcit pilavı gibi, yani şeytanlaştırılıp eşcinselliğin kötülemesi ve hakikaten onların böyle bir günah keçisi ilan edilmesi söz konusu. Oysa ki yani benim de mesela Hollanda'da pek çok arkadaşımın yıllarca böyle bir partnerleriyle bir süre sonra evlendiğini görüyorsun. Ben evlilik kurumunu başlı başına hani LGBT bir tarafa zaten birazcık hantallaşmış bir müessese olarak görüyorum ve okuyorum. Ama burada yani belki de o çocuk uğruna ya da çocuğun hayatının zorlaşmaması uğruna pek çok insan evleniyor.
Peki Pelin, ilk kez ne zaman bu fikir kimin aklına gelmiş, nasıl ortaya çıkmış evlilik kavramı?
Ya tabii ki hani Homo sapiens'in geçmişine gidince Neandertallar daha az sosyaldi, Homo sapiensler daha sosyaldi. O zaman evlilik var mıydı onu bilmiyoruz ama belgeyle konuşacak olursak ilk kez bir Yahudi bir metninde, bir Aramca olan metinde milattan önce 5. yüzyılda böyle bir evlilik sözleşmesine rastlıyoruz. Demotik, yani şey gibi, hiroglife benzer bir yazı formu. Orada işte başlık parasından bahsediliyor. 14 yaşındaki bir kızın 6 inek karşılığında evlendirilmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla hani belge olarak milattan önce 5. yüzyıla kadar gidiyoruz. Ama eminim çok daha eski bu ailelerin çocukları evlendirmesi.
Böyle şeyler hala oluyor. 30 yıl, 100 yıldır devam eden bir şey demek ki bu.
Evet, yani bugün Anadolu'nun pek çok yerinde, ben mesela Pakistan'da yaşadığımda da insanlar, özellikle bizim mesela sefaret personeliyle Urduca konuşurken Pakistanlılardan öğrendiğim, günümüzde mesela Mardin'e vesaire gittiğimde de ya da Urfa'da bazı tanıştığım insanlar hani başlık parası olarak, hani belki de inek değildir ama başka bir şey veriyorlar ya da hani damat kız tarafına. Ne diyeyim, bak bu aile deyimleri de felaketim yani, kayınço mayınço vallahi falan deniliyor ya, hani kız tarafının ailesine bir şey deniliyordu. Neyse, onlardan bir tanesi işte kız tarafına hediyeler vermek durumunda. Antik Yunanlarda da şey var ya, drahoma, o da başlık parasının başka bir ismi zaten.
Şu dikkatimi çektim. Sen şey de demiştin, Mezopotamya aynı zamanda ilk aşk şehrinin de bulunduğu yer demiştin. Hem evliliğin hem aşkın oradan çıkmasına ne diyorsun?
Ya aslında birbiriyle çelişen kavramlar gibi değil mi? Ama gerçekten de aşkın belgesi bir aşk şiiridir. O aşk şiiri de, şimdi ismini doğru telaffuz edeyim, Kral Susi'nin eşi tarafından yazıldığı söylenen. Tabii ki Kral Susi'nin eşini araştırıyorsun. Eşinin ismi yok, kadının ismi yok. Ama şiiri var.
Şiiri var.
Milattan önce 2500'lü yıllarda yazıldı. Var verelim mi? Ya işte bu şiirde aşkın aslında kadın tarafından eşine, krala yazılmış bir böyle ilanı aşk belgesi olarak okuyabiliriz.
Peki, yani evlilik törenini geçtim. Bu aynı zamanda bir sözleşme, evlilik dediğimiz şey. Yani imza atıyoruz, belgelendiriyoruz bunu. Bilinen en eski evlilik sözleşmesi ne zaman, nerede oluyor biliyor musun?
Mısır'a gitmemiz gerekiyor. Mısır'da kadınların durumu nispeten Mezopotamya'ya göre, yani Hammurabi yasalarından daha önce bahsetmiştik. Yine gönderme yapalım, hani kadın hakları ile ilgili konuşacak olursak. Özellikle antik Yunanlarda, yani milattan önce, yani 4000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Mezopotamya'da 4000-5000 yılları arası. O sözleşmelere baktığımızda kadın resmen bir meta, baba tarafından erkek tarafına sunulan, bir nevi satılan ve başlık parasıyla da verilen bir figür. Mısır'da nispeten daha iyi ama en eski evlilik sözleşmesi, bak doğru okuyayım bunu, Paideş ile Tati-Iyemhotep arasında imzalanan bir evlilik sözleşmesi ve burada da işte hiroglif yazıyla bu ikisinin evlenmesi ve yasal olarak bu birleşmenin legal olarak okunması söz konusu. Dolayısıyla ilk evlilik sözleşmesi Mısır'dan geldiğini söyleyebiliriz. Sözleşmenin detaylarına girecek olursak, erkek tarafı belirli bir parayı ödemeyi kabul ediyor. Kızın ailesine bir para sunuluyor. Kadın da mal varlığının 1/3'ünü erkek tarafına vereceğini beyan ediyor. Ve işte o dönemdeki başka evlilik sözleşmelerine baktığımızda zaten çocukların erkeğin varisi olarak yetiştirilmesi şart koşuyor. Ya zaten bu evliliklerde, bu antik toplumlara bakacak olursak Fazıl, hep şeyi görüyoruz. Mesela kadın miras hakkı olmadığı için babasından belli bir mal varlığıyla ya da belli bir mirasla geliyor diyelim. Onu direkt kocasının ailesine bırakmak zorunda. Kendisinden sonra diyelim kocası daha erken öldü, ki genellikle erkekler daha erken ölüyor biliyorsun. Bunu gülerek söylediğim için bu hafta sonu çok hoş bir kadınla tanıştım. Erkeğin en iyisi iyi miras bırakan ölü erkektir dedi. Dolayısıyla o aklıma geldi.
Bu arada geçtiğim bir röportaj yaptık yakında, onu da yayınlayacağız. Orada fark ettiğimiz şey ne diyorsun? 3 tane kadın bulmuştuk uzun yaşayan.
Ya evet.
Üçünün de kocasının erken olduğunu
ölmüş.
Evet, öğrenmiştik. Uzun yaşamın sırrını açıklıyoruz.
Uzun yaşamın sırrı. Kocalar erken ölecek, kadınlar rahat edecek. Of, şimdi bayağı bir lynch is loading gibi bir görüyorum. Neyse, hiç sosyal medyaya bakmadığım için haberdar olmuyorum. O yüzden çok da önemsemiyorum. İstediğim gibi konuşabilmek ne büyük bir lütuftur. Velhasıl bu işte ilk evlilik sözleşmesine dönecek olursak, gerçekten de kadın ancak çocuklarına ve erkek çocuklarına bu mirası bırakıyor. Diyelim kocası öldü. Dolayısıyla kadının belli bir mirasa sahip olma hakkı bile yok. Ancak erkek çocukları bu mirastan ya da mal varlığından yararlanabiliyorlar.
Peki boşanabiliyorlar mıydı? eskiden de.
Toplumuna göre değişiyor. Mesela Mısırlılar daha kadınlara, kadın haklarına ehemmiyet veriyor. Mısırlılarda boşanma bazen söz konusu bazı dönemlerde, ki yani o kadar çok hanedan var ki bazı dönemlerde daha kadınların hakkı var. Mesela Nefertiti dönemi kadınlar için en böyle paha biçilmez dönem gibi düşünülüyor. Ama başka hanedanlarda boşanmanın önünü tıkayabiliyorlar. Mesela Mezopotamya'ya bakacak olursan boşanma ne kelime? Hani kadın öldürülüyor bile. Yani böyle bir şey talep etmesi mümkün bile değil. Yunan'da da öyle. Boşanma söz konusu değil. Spartalılar en beteri. Çok katılar. Hani hiç düşünmüyor bile. Hatta erkek boşanıp da Lisandros diye çok meşhur bir onların bir lideri var. Adamı bayağı cezalandırıyorlar. Boşanmak
erkek istiyor. De boşanamıyor.
Erkek de boşanamıyor. Oo. Yani bu boş ol, boş ol, boş ol. Arap Yarımadası'nın o pagan kültürlerine müteşekkir olsunlar. O aynı gelenekleri almışlar.
Peki her zaman evlilik iki kişi arasında mı gerçekleşiyor? Ya? Tek eşlilik mi vardı hep?
Yok, tabii ki kültürler arası çok değişiyor. Mesela poligami denilen bir şey var ki pek çok kişiyle evlilik. Yani diyelim Araplara demin referans yaptım, dolayısıyla oradan hareket edelim. Hani dört eş alma. Ya bu arada hiç yayınlanmayan ve belki de yayınlanırsa ölüm tehditleri ve linç olacağı için yayınlanmadı. Çok sevdiğim İhsan Eli Açık'la bir röportaj yapmıştım yıllar önce. O mesela İslamiyet'in nasıl bu hadisler tarafından yanlış yorumlanıp da, ya da yanlış yorumlanıp diyeyim, işlerine geldiği gibi yorumlanıp erkek egemen söylemin ve alışkanlığının yasallaştırıldığı ve kanunlaştırdığına dair anlatımları vardı hocanın. O da çok iyi bir teolog olduğu için gerçekten hani orijinal Kur'an-ı Kerim'de aslında kadın haklarının korunduğu, kadınlara çok daha sempatiyle bakıldığı ve bu poligami gibi meselelerin, yani erkeğin dört kadın alması, işte istediği zaman boşaması, bir dudaklarının arasına bakması bu meselesi, hani boş ol hikayesinde olduğu gibi. Bunun hiç de öyle olmadığı, tam tersine Hazreti Muhammed'in eşlerini korumak için bunu yaptığı ve mesela çocuk yaşta evlilik söz konusudur ya, kimileri mesela Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evlenmesine, yani bu kadar çocuk yaşta nasıl bir çocukla evlenir, o bir bebek diye bakanlar var ve çok pejoratif yorumlar var. Özellikle Batı'daki yorumlar ve yazılar. Çünkü İslamiyet'te özellikle bir eleştirel ya da sorgulayıcı bir şekilde konuştuğunuz ya da yazdığınız çizdiğiniz anda işte Salman Rushdie'nin başına gelenler oluyor ve yıllarca mimleniyorsunuz. Dolayısıyla bu konular çok irdelenmiyor ya da hakikaten çok büyük linçler gerçekleşiyor. Ve fakat ben her şeyde olduğu gibi din tarihinin de, bu evlilik tarihinin de figürlerle, belgelerle ve hani farklı yorumlarla okunması gerektiğine inanan bir insanım. Dolayısıyla Arap Yarımadası'ndaki evlilik tarihine ya da kadın erkek ilişkileri tarihine baktığınızda pagan dönemde pek çok işte tanrıçanın olduğunu ve çok daha hani güçlü olduğunu, ama İslam'ın siyasal bir boyuta gelip de bir kurumsallaştığını gördüğünüz anda o alışkanlıkların İslamiyet'e yansıtılıp gerçekten de o erkek egemen toplumun bunun aslında böyle legalize ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla kadınların hakları tamamen yok oluyor. Ve burada mesela Hazreti Ayşe'nin çocuk yaşta olması vesaire, bunlar tabii ki konuşulmuyor. Çünkü İslami yorumda işte bir çocuğun hayatının kurtarılması mevzubahis. Hazreti Muhammed'de kadın haklarına çok ehemmiyet veren, işte Hazreti Hatice ile evlendiğinde biliyorsun aralarında çok yaş fark var, ama o kadının ticareti ve işte koyun ya da büyükbaş hayvan vesaire ticaretinin başına geçip çok başarılı olduğuna dair metinler söz konusu, o döneme ait yazılan şeyler. Bütün bunlara bakınca hani peygamberin kendi evindeki dinamiğine bakıyorsun. Gerçekten yaşlı, büyük, tecrübeli, güçlü, ekonomik anlamda da sermaye sahibi bir kadın eşi olarak seçildiğini görüyorsun. Bu da güzel bir şey. Çünkü kadının güçlü olduğu bir dinamik söz konusu. Öteki tarafta da pek çok diğer kadınla evlenilip onların hayatlarının kurtarıldığı söyleniyor. Bu da ister istemez bir model olmuş oluyor. Ama legal olarak işte Kur'an-ı Kerim'de bu kadar kadınla evlenebilirsin, bu doğrudur, bu yanlıştır diye bir ifade. Yani Nisa suresinde Kur'an-ı Kerim'de zaten kadınlarla ilgili ifadeler vardı. Nisa'da kadın demek ya zaten. Ama sanki teori ve pratik örtüşmüyor gibi. Çünkü bir tarafta çok kadınların korunduğu, onların örtünmesinin bile onların iffetini korumak için yapıldığı söyleniyor. Öteki tarafta da malum realitede rejim olsun, kadınların taşlanması olsun vesaire olsun, çok vahşi şeyler oluyor. Çok hani pagan, aşağılayıcı ve kadının hiç olduğu, hiç sayılmadığı bir durum. Bu da yani bana göre çok acayip bir çelişki.
Peki hiç böyle tarihte tam tersinin olduğu toplumlar var mı Pelin bildiğin? Hatta böyle çok kocalılık var mı mesela?
Yedi kocalı Hürmüz var. güzel bir hikaye. Ama bildiğim kadarıyla yok. Yani Vietnam toplumunda kadınların çok güçlü olduğu, tek göğüslü olduğu söylenilen, Amazonların erkekleri hadımlık gibi aldığı, yani işte sadece hani sperminden yararlanıp ondan sonra hani onları toplumda bile, şehirlerinde bile yaşatmadığına dair efsaneler var. Yani şimdi mesela son yıllarda Amazonlar üzerine yapılan çalışmalarda Amazonların işte Karadeniz bölgesinde olduğuna dair göndermeler var. İşte kimileri diyor ki Likya memleketi gerçekten kadınların egemen olduğu, kadınların general olduğu, işte komutan olduğu, siyasi figüre dönüştüğü ve güçlü olduğu ve eşit olduğu toplumlar olduğu söyleniyor. Ama orada kadınlar 5 koca, 3 koca falan almıyorlar. Sadece eşitler. Egalitarian bir durum söz konusu. O yüzden bu poligami genellikle hani erkeklerin zaten bir kadın hani bir erkekle zor baş ediyor. 5 tane koca. Ya yani zaten kadınlar istemez bunu diye düşünüyorum. Adamlar da nasıl idare ediyor? Yani bana en son bir arkadaşım şey demişti. Sen sanıyorsun ki işte diyelim hani turist olarak pek çok görüyoruz. Bir adam, 4 tane kadın. İşte Karadeniz'de yaylaları ziyaret ediyorlar. İstanbul'da geziniyorlar. Turist olarak geliyorlar. Ama işte kadınlar için burası yeni Amsterdam olmuş vaziyette. Ve kocası bir akşam hani bir tane eşiyle birlikte olurken hani bir tanesini seçiyor. Sıra onda diyelim. Kadınlar da bayağı böyle alemlere akıyor gibi bir şey söylediler. Yani dolayısıyla böyle kadınlar sanıldığı gibi diyelim çok eşlik evliliklerde böyle ezilen, mahvedilen değil. Kadınların hatta bir tane bir unuttum şimdi sosyoloğun ismini ama Orta Doğulu bir sosyologtu. Kadınların aslında tek eşlerini yani tek erkek diyelim 3 kadın 4 kadın çok da güzel parmağında oynattığını o yüzden bu sanıldığı kadar da kötü bir şey olmadığını söylüyordu. Biz kadınlar kendi aramızda memnunuz diyorlardı. Yani bununla ilgili yazılanlar. Yani ben burada bu doğru bu yanlıştır demiyorum. Bana göre korkunç zaten ama bir şekilde bunun güzellemesini yapıyorlar ve avantajlarına çeviriyorlar anladığım kadarıyla.
Peki o zaman biraz tarihine dönelim tekrar. Antik kültürlerde nasıldı evlilik törenleri ve anlayışları? Örneğin Sümerler'de, Eski Mısır'da.
Sümerler'de evlilik tapınakların yani o ziggurat denilen o step piramitleri var ya Sümerler'de. Ur'da, Uruk gibi büyük şehirlerde, Ninova'da. O tapınaklar bu evlilik müessesiyle ilgileniyor. İşin ekonomik boyutu var tabii ki. Çünkü tapınağa bağışlar ya da adaklar veriliyor bu evlilik zamanında. Bu tapınakların nedimeleri diyebileceğimiz bir kavram var. Ama kimi yazar ve tarihçi bunlara tapınak fahişesi diyor ki günümüzdeki özellikle kadın antropologlar buna çok karşı çıkıyor. Herodot yüzünden, hepsi Herodot'tan çıkmış. Çünkü Herodot doğu toplumlarına barbar olarak baktığı için her kadının tapınak fahişesi olarak istese de istemese de erkeklerin o tapınaklara gidip istediği kadını seçip onlarla gece birlikte olduğuna dair bir şey yazmış. Düşün, Herodot zamanında bu yazılmış. Daha sonra yüzyıllar boyunca Sümer medeniyeti bitse bile yerine gelen Akat, Babil'e bunlar devamı okunup kabul edilip onlar da böyle ne kadar ilkel doğulu toplum diye özellikle antik Yunan ondan sonra gelen işte Makedonlar işte Büyük İskender zaten çok geziyor ve oralarda evlilikler de yapıyor biliyorsun. Ve kendi generallerinde de Mezopotamya'da ve Anadolu'daki değişik yerlilerle evlendiriyor. Birazcık hani yayılma politikası birazcık proaktif agresif bir yayılma politikası olarak okuyabilirsin. Ama o doğu toplumlarında tapınakla evlilik ilişkisi kaçınılmaz. Ben bu fahişe meselesine antropologlar, günümüzün antropologları gibi bakıyorum. Ama tapınakların güçlü olduğu aşikar çünkü bütün ekonomi o tapınaklarda dönüyor. Ki takdir edersin ki din büyük bir propaganda aracı olduğu gibi aynı zamanda büyük bir güç. Dinle insanları güdebilirsin, dinle insanları korkutabilirsin, dinle insanları kontrol edebilirsin. İlla da kötü değil. Çünkü sen onlara işte hırsızlık yaparsan, cinayet işlersen, kötülük yaparsan vesaire vesaire cehenneme gideceğini ya da başına kötülükleri geleceğini ya da tanrıların cezalandıracağını inandırınca onları bir şekilde kontrol altına alıyorsun ve durduruyorsun. O yüzden belki de toplumların bu tür müesseselere ihtiyacı var ama evlilik de onun gibi kullanılıyor. Özellikle Sümer kanunlarına bakacak olursak tapınak ilk devreye giriyor. Sonra da yasalarla birlikte evliliğin belli kuralları belirlenmiş oluyor. Burada da işte yine ekonomi devreye giriyor. Şu şartlarda evleniliyor. Kadının boşanması Sümer'de mümkün değil ama işte belli maddeler söz veriliyor. Yani özellikle bu küneiform tabletleri çözüldükçe ki pek çoğu daha hala çözülmekte. %80'inin çok sıkıcı şeyler olduğunu görüyoruz. Yani evlilik sözleşmeleri, tarla bilmem ne, varise devredilmesi, çocuklara verilen miras vesaire. Yani böyle hep böyle tuhaf canavarlar, kanatlı aslanlar, onların hikayeleri falan değil. Bu küneiform tabletlerin çoğu böyle gayet
İşbu tablet. İmhotep ile.
bize işte bilmem ne Lagash tapınağının şu kadar fakir bira karşılığında bu evliliği gerçekleştirdiğine dair söz verdiğini anlatır. Sözleşmesidir gibi. Son derece okumaktan bile bitap düştüğün, sıkıldığın şeyler çıkıyor. Evet,
demek ki sözleşmelerde hep sıkıcıymış.
Evet.
Eski Mısır'da nasıl Pelin bu işler?
Eski Mısır'da ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben uzun zamandır mitoloji dersi veriyorum ya. Öğrencilerim soruyor işte bu tanrı kız kardeşiyle mi evlendi? Mesela Zeus ve Hera kız kardeşi mesela. Keza işte Sümer panteonunda da öyle. Pek çok diğer mitolojide de öyle. Şimdi tanrılar kız kardeşleriyle evleniyorsa gökten yere indiğinde de o firavunlar da tanrı soyundan geldiği inanıldığı için ya da tanrı olduğu için tabii ki onlar da kız kardeşleriyle evleniyor. Dolayısıyla acayip ensest durum söz konusu. Ama bu tabii ki birazcık da sadece tanrı gibi olmakla da değil, aynı zamanda o kutsal aristokratik kanın korunması ve kanın bozulmamasıyla da ilgili. Dolayısıyla ilk başta Mısır'da önce o tanrıların dünyadaki aynası olan firavunların kardeş evliliği, ondan sonra bir süre sonra tabii o burjuva diyebileceğimiz, tabii Mısırlılar kendilerini burjuva demiyordu ama ticaretle uğraşan, belli bir gelir düzeyinde olan ya da kendini böyle aristokrasiye öykünen, belli bir kamudaki güce sahip olan ailelerde firavunlara özenip onlar da kardeşleriyle evlenmeye başlıyorlar. Tabii burada da hastalıklar tarihi ve akraba evliliğinden doğan genetik hastalıkların tarihini de paralel olarak anlatmamız gerekiyor.
Kadınların durumu nasıldı?
Kadınların durumu antik çağdaki diğer toplumlara göre nispeten daha iyi. Yani onlar yine mesela Mezopotamya'da hiç olmadığı şekilde daha fazla mal varlığına sahip olabiliyorlar, miras sahibi olabiliyorlar. Boşanmalar az olmakla birlikte diğer toplumlarda hiç görülmediği üzere burada en azından bazı kadınlar boşanma hakkına sahipler. Dolayısıyla yine de fena değil. Kadınların hakim olduğu dönemler çok. O yüzden antik çağda özellikle mitolojiye baktığımızda da çok güçlü Isis gibi kadınlar var ki bakıyorsun mesela kucağında çocuk figürü. İlk başta bizim aklımıza Meryem Ana geliyor değil mi? Ama milattan önce 3000'li yıllarda diyelim anne oğul figürlerini Mısır'da görmeye başlıyoruz. Yani prototip orada set edilmiş. Dolayısıyla bu anne oğul meselesi kutsanıyor. Anneler de kutsal kabul ediliyor. O işte kutsal inekler gibi, kutsal işte kadınlar. O yüzden kadın birazcık daha el üstünde tutuluyor neyse ki.
Babil'de evlilik.
Ay, Babil'de evlilik bayağı bir... Ya şöyle şimdi günümüzdeki pek çok toplumda görüldüğü gibi evlilik anne babadan soruluyor. Anne baba işte kızları için uygun bir eş buluyorlar. Görücü usulü evlilik aslında olmuş oluyor bu. Ama şöyle bir ritüel var Babil'lerde. Kent meydanları çok önemli ki mimari tarihine bakacak olursan eski Babil kentleri, Babil'in işte asma bahçeleri vesaire biliriz ya. O kentin büyük kentleri var. O dönemin en büyük metropol kentlerinden bahsediyoruz Babil kültüründe. Ki İskender gittiğinde yani şey yapmış böyle büyülenmiş. Bu kentleri ana meydanlarında kızlar böyle resmen avrat pazarı deniliyor Osmanlı'da biliyorsun. Avrat pazarı ya da kadınlar pazarı gibi görücüye sunuluyor. Erkekler orada geziyorlar. Kızları sanki böyle bir at ya da eşek alacakmış gibi dişleri sağlıklı mı, kalçaları geniş mi? Çünkü hani geniş kalça demek o yüzden güzellik tarihi yaparsak bir gün geniş kalçanın aslında doğurganlığı ve kolay doğumu simgelediği ve gösterdiğine dair bilgiler var. Kadının misyonu ne? Sağlıklı çocuk doğurmak. Preferably yani tercihen erkek çocuk. O yüzden işte böyle bir sağlıklı, dişleri çürük olmayan kadınlar seçiliyor. Aile işte babaları kızlarını orada bir nevi satmış oluyorlar. Sonra işte o ekonomik transaksiyon, değiş tokuş kabul ediliyor. Bir başlık parası veriliyor ve kızlar da erkek evine yani kocasının evine gitmiş oluyor. Yani çok fazla bir hayvan ticaretinden farklı değil anlayacağın.
O zaman hızlıca bir Çinliler ve Sparta'yı da konuşalım. Sonra birazcık farklı dinlerde nasıl yürüyor bu işler onu soracağım sana.
Çinlilerde aslında diğerleriyle çok farklı olmadan aşkla, meşkle pek bir alakası yok. Çinlilerde de aile belirliyor. Özellikle böyle köy Çin toplumunda yani büyük şehirler bambaşka bir hale gelmiş. Fütürist bir böyle uzay filmi gibi Beijing vesaire ama yine o daha kapalı, daha toprağa bağlı şeyde hani Çin'de. Yine bu hani anne babanın bütün bu evlilik ritüellerini gerçekleştirdiği, kız ve erkek adına eşi seçtiği ve organize ettiği bir durum söz konusu antik çağdan bu yana. Çinliler hep konuşuyoruz hani mucit ve şey toplumdur ya her şeyi onlar buluyorlar aslında ama evlilikle ilgili çok böyle daha
sosyal
yani bir...
Yani
açılım yapamamışlar.
Tarihten beri bir rahatlayamamışlar ya.
Evet ya. Kadınlar zaten Çin toplumunda da daha önce konuşmuştuk. Felaket vaziyette. Yani düşünsene, ayak bağlama gibi bir gelenek var. Kadın resmen hareket edemesin, yürüyemesin, evine hapsolsun diye bir gelenek ki ben bir belgesel izlemiştim. 1980'lere kadar vardı bu. Hala o ihtiyar kadınlarla röportajlar yapılıyor. Kadının ayağı şu kadar. Bütün bu hani kadın evine hapsolsun, hareket edemesin, erkeğin resmen metası olsun gibi bir zihniyet.
Bir de Sparta'dan bahsetmiştim.
Ay Sparta. Sparta çok erkek egemen bir Sparta değil mi? Sparta. Sparta çok savaşçı bir toplum ve çok erkek egemen bir toplum. Keza evlilik müessesesi de orada çok ister istemez erkeğin kadını eve kapatıp sağlam, güçlü bir savaşçı
asker
erkek çocuğu, asker, aslan, Apollo'nun özellikle o aslan sembolü vardır ya, Apollo'nun aslanları gibi yavrucaklar doğurmak için kadın bulma derdindeler. O yüzden de Sparta'da işte evlenme çağı genellikle 20 ki zaten 35'te falan da ölüyorlar erken dönemde. Evlendiriliyorlar ve evlilik yine hani anne babanın onamasıyla gerçekleşiyor. Burada mesela evlilik çağını geçip hani kız kurusu derler ya ya da spinster kızlara evde kalmış olursa kız ya da erkek o zaman eş bulabilmek için erkek ve kadınların odada buluşturuluyor. Karanlık loş olduğu, yüzlerini göremediği söyleniyor. Bir şekilde orada hani bugün modern Amerika'da şey yapılıyor ya böyle hızlı date etme şeyleri evet. Karşılıklı oturuyor, evet. Saate basılıyor, kısa konuşuluyor. Onun böyle aslında arkaik versiyonu Sparta'da gerçekleşmiş. Yani evlenme çağını geçip de artık bunda umut yok denilen insanlar bir odaya tıkılıyor ve onlar bir şekilde...
Karanlık olması biraz sıkıntıymış ama ya.
Evet değil
düşünsene.
Mi? Bir açıyorsun böyle. Dişsiz böyle şu anda kıllı benleri olan falan tipler. Çok şekilci oldu ama. Kalbi altın. Ama çok sempatik.
Peki. Yani Müslümanlığı zaten az çok biliyoruz evlilik anlayışını. Musevilerde nasıl benim bu iş?
Ya Musevilerde her ne kadar orada da erkek egemenlik söz konusuysa da din malum kadından geçtiği için yine de kadına bir hak tanınıyor. Yani çünkü kadının soyu devam ettirmesi. Ya sen bir erkek Yahudi ile evlendiğinde Yahudi olmuyorsun. Onun içine doğman lazım. Yani bir kadının çocuğuna Yahudiliği geçirmesiyle oluyor. Dolayısıyla nispeten yine de kadının birazcık adı oluyor orada. Orada mesela evlenecek olan erkeğin hayatını garantiye alması, iş hayatını belli bir yola sokması. Dolayısıyla hani ayaklarını yere basması önemli faktörler ki kadınla evlenince kadın...
Kızımı rahat yaşatacaksın.
Kızın en azından hakları korunmaya doğru gidiyor ama yine orada da tabii ki aile çok önemli. Söz sahibi.
Peki. Hristiyanlık?
Şimdi Hristiyanlık var. Katolikler malum evlilik konusunda çok katılar. Yani boşanma söz konusu değil. Her ne kadar ben boşanmış olmuşsam da Türkiye'de olmanın. Ama yani mesela İtalya'da artık tabii ki o eski Katolik kilisesinin hegemonyası söz konusu değil. Ama yine de etkisi söz konusu. Pek çok Katolik ülkesinde işte İtalya olsun, İspanya olsun. Ne kadar hani endüstriyel çağın getirileri ve hani zorunlulukları. Çünkü ister istemez hani bu ekonomiyle ilgili ya evlilik tarihi. Yine ekonomi tarihinden ayıramayız. Bu bir sözleşme dediğimiz gibi. Dolayısıyla her ne kadar o arkaik yasaklar ve söylemler bazı aile yapılarında devam etse de ve bir sosyal baskı olarak dursa da ister istemez hani modernleşmenin getirdiği bir rahatlama söz konusu. Ama 50 yıl öncesine git, boşanmak vesaire mevzu bahis bile değildi Katoliklerde. Keza Anglikan Kilisesi de öyle. Mesela Princess Margaret boşanmak istediğinde büyük bir sorun olmuştu. Çünkü o da Anglikan Kilisesi'ne yani İngiliz Kilisesi'ne mensup bir kadın. Skandal olarak kabul edilmişti. Protestanlar da tabii ki daha rahat. Çünkü Protestanlar ister istemez bir reformasyon gördükleri için mesela Protestan rahipleri evlenebiliyor. Aile sahibi olabiliyorlar. Katolik rahiplerinin ya da rahibelerin evlenmesi söz konusu bile değil. Onlar Tanrı ile evli çünkü.
Bir kral vardı kimdi ya? Boşanabilmek için kendi şeyini mi kuruyordu neydi?
8. Henry.
Henry'di değil mi?
Zaten 8. Henry Anglikan Kilisesi'ni kuruyor.
Evet,
çünkü
evet.
Vatikan'a haber gönderiyor elçisiyle. Hani boşanmak istiyorum diyor. Anne Boleyn'di galiba boşanmak istediği.
Evet.
Ondan sonra aforoz edilmekle tehdit ediliyor. Ben de o zaman sizin kilisenize takmıyorum ya da kabul etmiyorum diye. Kendi kilisesini kuruyor adam. Yani yeniden evlenebilmek için aslında.
Evet, bunun hatta dizisi de vardı. Ben oradan hatırlıyorum.
Bravo. Henry. Tarihi dizilerden öğrenmek çok çok güzel oldu tam da bu programda. Henry'nin işte o kadınları öldürmesi falan çok trajik ama eğlenceli bir konu olduğu için pek çok kitaba da ilham vermiştir. Kadınlar için aynı şey söz konusu değil tabii.
Peki o zaman biraz evlilik klişelerine geçelim. Mesela tek taş değil de evlilik yüzüğü. Neden yüzük takarız evlenirken?
Buna dair birkaç tane teori var. Bir tanesi evlenecek olan çiftin erkek kadının önce ayaklarını sonra kollarını sonra bir de parmaklarını bağlıyor. Yani tamamen aslında onun üzerine hükümetini
ben... BDSM tarihi.
Of çok tehlikeli yerlere giriyorsun Fazıl gerçekten. Kırbaçlama falan filan bayağı bir... Ama yani gerçekten bir teori bu. Bir bağlama söz konusu. Ve hani güven ve ilişkinin doğru kanallarda ilerlemesiyle önce işte ayak bağları sonra kol bağları çözülüyor. Ve o bir sembol olarak parmakları bağlı olarak bir ip olarak gelişiyor. Ve evlilik yüzüğünde o bağlama geleneğinden geldiği düşünülüyor. Bu bir tane teori. Bir tanesi antik çağlardan itibaren özellikle mesela eski Mısır'da insanların evlenirken böyle bir yüzük taktığı ve özellikle kadınların bu yüzüğü takıp da evliliğin sembolü olarak o yüzüğü taşıyarak evli kadın olduğunu gösterdiğini söyleniyor. Dolayısıyla işte Mısır'dan geldiğini, Mısır'dan sonra da zaten Romalılar biliyorsun Kleopatra da dahil olmak üzere onlar antik Yunan aileydi. Mısır ve Roma arasında çok fazla değiş tokuş var kültürel anlamda, dini anlamda. Bu evliliğin de Mısırlılardan Romalılara geçtiği ve Romalıların bir demir, ya zaten artık şey çağına girmiş oluyoruz. Hesiodos insanlığı işte altın çağı, gümüş çağı, bronz çağı ve demir çağı olarak adlandırır. Demir çağı da kendi yaşadığı çağdır. Milattan önce 7. yüzyıllardan bahsediyoruz. Ve o demir çağın en berbat olduğu, insanların en şanssız olduğu zamandan bahseder. Tam o zamanda da işte bu demir çağında demir yüzükler kullanılmaya başlanmıştır. Romalılar tarafından kullanıldığı söyleniyor ama kimleri Romalıların çok daha eski Etrüsklerden geldiği ve Etrüsklerden pek çok kültürel anlamda şeyi aldığı söyleniyor. Yani evlilik denilince o yüzden mesela Mısır'daki bazı firavunlar ya da tanrısal aristokratlar, Nefertiti gibi figürler ön plana çıkıyor. Hatta Nefertiti'nin efsaneye göre tarihte ilk alyansı takan kraliçe olduğunu düşünülüyor. Bir süre sonra tabii bu tapınak olsun, kilise olsun, hangi dini kurumsa onun hegemonyasına giriyor. O yüzden de mesela Roma'ya gidecek olursak Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bazı papalar alyansı zorunlu kılıyor. Mesela örnek vereyim. 860 yılında Papa Nikolas evlilik nişanesi olarak altın yüzüğün takılması gerektiğini zorunlu kılıyor. Aynı şekilde mesela 12. yüzyılda Papa 3. Innocent evlilik töreninin kilisede yapılmasına dair bir zorunluluk koşuyor ve evliliğin parçası olarak da yüzüğün takılmasının o kilise töreninin, ritüelinin ya da ayininin bir koşulu olarak öne sürüyor ki bu arada unutmadan söyleyeyim Dante bu bahsi geçen papaları bayağı cehennemin belli katlarına yerleştirmişti çünkü acayip de yolsuzluklara bulaşmıştı pek çoğu.
Bu alyansın farkı neydi? Benim daha önceki takılan yüzüklerden altın olması mı?
Altın olması. Bir de hani kilisenin zorunlu kılması. Daha önce keyfi olduğu düşünüyor. Bir de herkes altın takamaz ki.
Tek taş peki nasıl ortaya çıkıyor?
Milattan sonra 1477'de Maximilian diye bir Avusturya arşidükü var. Onun Mary of Burgundy, Burgundyalı Meryem'e bir alyans, yani daha doğrusu elmastan bir alyans yüzük taktı. Ve ondan sonra bütün Avrupa aristokratlarının bu kutsal Romalılara ve Avusturyalılara öykünüp aynı şekilde onu bir alışkınlık hale getirdiği söyleniyor. Ama ben burada ismini vermeden şey söyleyeceğim. Daha önce, uzun yıllar önce bir yerde okumuştum. Belçika biliyorsun Avrupa'daki elmas ticaretinin başkentlerinden bir tanesi. Tabii bu Blood Diamond oradan geliyor. Yani Afrika'dan alıyorlar o kanlı elmasları ya da pırlantaları. O yerlilere çok komik fiyatlar verip belli kişilerin ceplerini doldurup onları Avrupa'ya taşıyorlar ve özellikle Hollanda ve Belçika, yani o deniz seviyesinin altındaki ülkeler, denizci toplumlar dünyanın dört bir tarafına ticaret yoluyla alyansları, pırlantaları satıyorlar. Şimdi benim okuduğum makalede aslında bu bahsi geçen bir tane çok büyük firma var. Bunlar böyle özellikle Amerika'da bunun reklamlarını yapmaya başlayınca sanki hani pırlanta yüzük olmazsa evlilik olmaz, sanki bin yıllardan gelen bir gelenekmiş gibi yansıtıyorlar. Ve bir süre sonra hani pırlanta yüzük olmazsa evlilik teklifi bile olmaz gibi bir düşünce. Ama yani sonuçta bu bir ticaret şirketinden bahsediyoruz. Pırlantayı satmak için bunu yapıyor. Ama bunu öyle bir reklam kampanyasıyla allayıp pulluyor ki onsuz sanki evlilik olmazmış gibi geliyor. Tamamen aslında eş para.
Şimdi o zaman seyircilere soralım. Bunu öğrendiniz arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Sizce hala tek taşla teklif yapalım olanı yorumlara yazın. Peki gelinlik ve duvak nasıl ortaya çıkmış?
Beyaz meselesi çok yeni aslında. Eskiden özellikle bu antik çağdaki toplumlarda kırmızı evliliğin rengi. Ki Anadolu'da da pek çok yerde kırmızı duvak, kırmızı gelinlik görülür. Ben mesela Uzak Doğu'da ya da Hint subcontinent'a, işte Hindistan, Pakistan, orada kırmızı, yeşil, rengarenk. Zaten Hindistan'a gittiğinde her tarafta renk patlaması yaşanıyor. Beyaz düşünülemez bile yani. Beyaz bir de kirli ya, yani kir toplar. Dolayısıyla hani rengarenk gelinlikler söz konusu. Beyaz gelinlik anlayışını ilk popülerleştiren Kraliçe Victoria. Çünkü Prince Albert'la evliliğinde beyaz bir gelinlik giyiyor. Ki bahsettiğimiz 1800'lü yılların ortaları. Dolayısıyla çok yeni bir şey. 19. yüzyılda beyaz gelinlik sanki hani evlenmenin ve gelinliklerin tek rengiymiş gibi kabul ediliyor. Ondan sonra da zaten pek çok kişi Victoria'ya özenerek beyaz gelinlik kullanıyor. Aslında 16. yüzyılda bu gelinlik kavramı Avrupa'da, özellikle İngiltere ve Fransa'da. Dantel mesela Fransızların en önemli ticaret yaptıkları ürünlerden bir tanesi. Dantelli gelinlikler falan devreye giriyor. Türkiye'de zaten batıdan geliyor bu gelinlik. Yani Türkiye'de de hani Anadolu'daki Metin Ağa'nın çok güzel bir kitabı vardır. Dionysos ve Anadolu Köylüsü diye. Hani Dionysiak ritüellerin hala devam ettiğini 90'lı yıllarda yazmıştır onu. Ve dolayısıyla hani o Dionysos kültlerini düşünürsen böyle bembeyaz pür ufak gelinlikler yok. Daha çok böyle kan ne demek? Hayatın sembolü. Doğumun da aynı zamanda sembolü, kanların akması vesaire. Dolayısıyla hep kırmızı. Sonradan beyaz oluyor bizde de 19. yüzyıldan sonra.
Gelinlikten ziyade duvak sanırım hep önemliydi değil mi?
Evet, duvak zaten birazcık bir hani yüzünü örtme, bir şekilde surprise hani böyle hani vaat edilen de korkunç bir hani çok güzel bir şey beklerken sonuçta evlilik kurumu kapalı bir kurum ya. Yani bir evden başka bir eve teslim edilen bir genç bakireden bahsediyoruz. Dolayısıyla Anadolu evlilik anlayışlarında da, doğudaki evlilik anlayışlarında da, işte Afganistan olsun, Uzak Doğu olsun, duvak gerçekten de onu o evlilik ritüelinin önemli bir parçası. Kızın yüzü örtülüyor. Ondan sonra da gelin babadan eşe, kocaya teslim ediliyor.
Peki düğün pastası ne zaman ortaya çıktı?
Aslında pasta çok yeni bir kavram. Zaten hani gastronomi tarihinde de o bizim düğün pastası dediğimiz o kat kat pastalar falan her şey çok yeni. Demeter denilen Persephone'nin annesi olan bir tanrıça vardı. Olympus tanrılarından bir tanesi. Ve onun sembolü buğday. Dolayısıyla evliliklerde hep buğday tanesi saçılırdı ki hala pek çok toplumda buğday atılıyor gelin ve damadın ardından. Pirinç tanesi de günümüzde mesela batı toplumlarında çok kullanılıyor. Hani arabanın arkasından pirinç atıyorlar ya da gelinin duvağını atmadan önce pirinç atıyorlar. Bunlar hepsi toprakla ilişkili. Bereket, işte doğum olsun. Yani evliye bir nevi tarım gibi bakmak bence. Tabii bu bir süre sonra o buğdayın yapıldığı küçük kurabiyeler ya da pastaları elinde ufalayıp onları gelin başına atmaya dönüşüyor. Yani sadece buğday taneleri değil, bu sefer o kurabiyelerin küçük kırıntıları ya da taneleri özellikle gelin ama damada da atıldığı oluyor. Sonra orta çağlarda gelin ve damatlara küçük ekmekler yapılıyor. Bunlar böyle kuru bir nevi yine kurabiyemsi şeyler ve bu ekmeklerden oluşan halenin altında bir şekilde öpüşüyorlar. Öpüşme de sanki birisinin sevecen ruhunun diğer tarafa geçmesi, o ruhun transferi ne sembolüyor öpüşme. 16. yüzyılda da böyle tabii ki aristokrasinin kendini göstermesi ve kendi iktidarının, hani bizde de şey yapılıyor ya böyle acayip görgüsüz dev düğünler, binlerce kişinin davet olduğu, bunlar statü göstergesi. Dolayısıyla küçük pastalar yapılmaya başlanılıyor. Ama o bizim bildiğimiz kat kat olan pasta çok yeni. Yani çok yeni dediğim tarihsel açıdan 1660'larda 2. Charles'ın, yani İngiliz Kralı Charles'ın döneminde. Onun işte Fransız aşçısı çok çirkin görünen o böyle bulamaç gibi pastaları böyle estetik bir forma sokup kat kat bir pasta şeklini veriyor. Ondan sonra tabii ki Haşmet Meap, İngiliz Kralı böyle bir düğün pastası yaparsa bütün Avrupa aristokrasisi de bundan feyz alarak bunu kopyalamaya başlıyorlar.
Ayağa basma klişesi var.
Ayağa basma en sinir olduğum ritüeller.
Sen yaptın mı?
Hayır tabii ki. Ben bu arada hani biz Roma'da evlendiğimiz için eşim gladyatör başlığıyla ben de böyle acayip maskelerle falan girdim. Yani direkt böyle eski Roma şeyi, hiç de öyle masa masa gezme işte bilmem ne. İkimiz de zaten öyle bir şey istemiyorduk. Bayağı rock and roll, çok iyi müzik.
Eğlenceli olmuş.
Dans ettik bütün akşam. Ayağa basma olmadı yani. Damadın gelini öpmesi ilk çağlardan biri var. Evlenmenin bir mührü olarak kabul ediliyor. O işte ruhlar birleşiyor ve öpücük de o evliliği sonlandırıyor. Böylelikle hani evli kabul ediliyorlar. Bir sürü romantik komedi filmlerde olur ya, hani öpmeden önce birisi speak now or never gibi bir şey. Yani bütün bunların kökeni çok eskilere kadar gidiyor, öpüşme de öyle. Ayağa basma adeti de nikah kıyılırken kim diğerinin ayağını önce basarsa o evlilikte söz sahibi olan kişi olacak diye. Yani ne bileyim, ilkel, nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de sevgili dinleyicilerimiz ya da seyircilerimiz kökenini bulursa bize iletirler. Yani ilk nerede çıktı, ama Anadolu'da çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum ben.
Peki son olarak balayını konuşalım.
Balayı, adındaki bal kelimesi ve İngilizce'de honeymoon, içindeki honey'den geliyor. Hani gerçek anlamda literally baldan geliyor. Çünkü neden? Birkaç tane buna göre bir teori var. Bir tanesi evlilikte mead denilen, ki İskandinav mitolojisinde o Nordik tanrılar, Odinler falan sürekli mead içerler. Böyle ballı bir alkollü içecek bu. Ve düğünlerde bu mead'in içildiğine dair bir gelenek var, bir anlayış var. Dolayısıyla hem İskandinavlar olsun hem Anglo-Saksonlar olsun özellikle bu ballı biramsı içeceği içtikleri için honeymoon olduğu. Ama bazı inanışlara göre de 19. yüzyıl İngiltere'sinde evlenen çiftler o düğüne gelemeyen akrabalarını ziyarete gittiklerinde bu mead'in içildiği, bu ballı biranın içildiği ve bu yüzden de o ziyarete gittiklerinde honeymoon, yani mead içtikleri yerlere gitme seyahatlerinin bir nevi fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmenin sembolüne dönüşmüş. Ama bir teoriye göre de yine mead ile bağlantılı. Bazen hani aileler bu evliliği kabul etmiyor. Yeni evlenmiş, yani evden kaçmış olan çift evleniyor. Ve onlara işte mead olsun, bal olsun, şekerleme olsun birileri hediye getiriyor. Dolayısıyla uzaklara gidiyorlar. Bir süre sonra aile kabul etmek zorunda kalıyor. Uzakta oldukları dönem honeymoon dönemi, yani balayı dönemi olduğu kabul ediliyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama sonuç itibariyle işin içinde bu ballı içeceğin olduğu kesin. Ya bir yerlere gittikleri zaman ya da ziyaret ettikleri zaman o yakınlarının o hediye olarak getirmesinden kaynaklanıyor.
Vay be, demek ki yıllardır böyle hem yapmayı istediğimiz hem de uyguladığımız ritüeller aslında binlerce yıllık, belki çok daha eski. Kimileri krallardan kalma, kimileri saçma sapan şeylerden uydurulma ritüellermiş aslında. Sanırım artık herkes farklı bakacak bütün bu evlilik sürecine.
Yani herkese sabır diliyorum, ne diyeyim yani, çünkü özellikle kadınlar için bu evliliği planlama süreci, ya yani evlilikler orada bitebilir diye düşünüyorum ben, o planlama. Yani masa örtüsünün renginden hangi çiçek cinsine kadar, çiçeklerinde sembolleri var ya. Yani büyük kavga konuları olabiliyor. Büyük ekonomik buhranlara sebebiyet veriliyor. Bana dediğim gibi çok arkaik gelen alışkanlıklar bunlar. Ama hani mutlu çiftlere de mutluluk dilemekten başka bir şey söyleyemiyorum inşallah. İnş Apollo diyelim, ya da pardon, daha doğrusu burada İnş Hera. İnş Hera. Onlar mutlu olurlar ve o güzel dengeyi korurlar. Ama evlenmeden hani bitirmeyin, çünkü bu evlilik ritüelleri diyeyim çok zorlayıcı olabiliyor.
O zaman iyi şanslar dileyelim yeni evlenecek çiftlere de. Teşekkür ederiz Pelin.
Ben teşekkür ederim.